Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik Masa'da Ramazan Duman kardeşimiz de programın sizlere ulaşmasında yardımcı oluyor. Muhterem dinleyicilerim, sizlerle Ali İmran suresine başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinden sonra gelen ikinci uzun sure. Biz de bu kendisi uzun olan sureyi ayet ayet okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki aydır Ali İmran suresi üzerinde konuşmamıza rağmen daha üçüncü ayete gelmiş durumdayız. Bu da Kur'an-ı Kerim'in nasıl büyük bir mucize olduğunu gösteren işaretlerden, delillerden bir tanesi. Rabbimiz adeta her kelimenin, her harfine bir mana saklamış. İnsan esrar denizi içinde girdikçe uçsuz bucaksız bir ummana daldığını fark ediyor. Biz lafı daha fazla uzatmadan kaldığımız yerden devam edecek olursak, ilk üç ayetinde Rabbimiz huruf-u mukatta ile başlamış, ardından kendisinin hay ve kayyum olan yegane ilah olduğunu bize bildirmişti. Sonra da kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i hak ile, bir hakikatle, gerçeğin ta kendisi olarak indirdiğini, bu Kur'an-ı Kerim'in kendisinden önce gelmiş kitapları, peygamberleri tasdik ettiğini, bilhassa ilahi kitaplardan olan Tevrat ve İncil'in Allah tarafından indirildiğini ve ondaki Allah tarafından gönderilen ayetlerin hakikatinin tasdikçisi olduğunu beyan etmişti. Tevrat nedir, İncil nedir? Bu konu üzerinde çok fazla durmadık. Fakat genel olarak malum olduğu için çok fazla üzerinde durmayı da gerekli görmüyorum. Malumunuz, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bir ilahi kitap indirmişti. Onunla Tur Dağı'nda buluşarak 30 gün, ardından 40 güne çıkartılan bir sürede Tevrat'ın ilk emirlerini bildirmiş ve ellerinde levhalarla Hazreti Musa geriye dönerek Samiri'nin yoldan çıkarttığı İsrailoğullarını tekrar hidayete ulaştırmıştı. İşte o levhalarda yazan Tevrat'ın ilk emirleri daha sonraki peygamberler tarafından da uygulanmış. Hazreti İsa da daha çok bir hukuk kitabı şeklinde olan Tevrat'a ahlaki bir takım güzellikler ilave ederek bir başka seviyeye çıkarmıştı. İşte bu iki ilahi kitabın, Tevrat ve İncil'in Allah'tan gönderilmiş şekillerini tasdik eden Kur'an-ı Kerim, ondaki hakikat ölçülerini teyit etmiş, Allah'ın tevhid inancı üzere indirdiği bu kitaplardaki daha sonra meydana gelen tahrifatı, bozukluğu, değişikliği silerek tekrar tevhidi ikame etmiştir. Yine Tevrat ve İncil'de var olan ahirete inanç ile ilgili hususları, ayetleri, delilleri tekrar ve yeniden mükemmel bir şekilde tanzim etmiş, oradaki bir takım ağır mükellefiyetleri hafifletmiş, onda gayba dair, son gelecek kitaba, son gelecek peygambere dair haberleri gerçekleştirmiş ve netice olarak bir bütünün devam edip giden halkaları vasfında olan Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ikmal ederek, tamamlayarak, mükemmele erdirerek son ilahi kitap olarak gelmiştir. Bu silsile içinde, yani kitapların birbirlerini takip ederek gelmesinde, yine peygamberlerin birbirini takip eder ve tasdik eder şekilde insanlara ulaşmasında Allah'ın bir muradı vardır. Her peygamber kendinden öncekini tasdik etmiş, kendinden sonra gelecek peygamberle ilgili de bir takım malumatlar vermiştir. Böylece her biri bir öncekinin musaddıkı, tasdik edeni, bir sonrakinin de mübeşşiri, müjdelecisi olmuştur. Ve yine bütün peygamberler son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müjdeleyerek gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz de son halkı olarak nübüvvetin ve risaletin sonu, hatemi olarak bütün insanlığa gönderilmiş peygamberlerin hepsini tasdik etmiş, hepsinin Allah tarafından gönderildiğini teyit etmiştir. Hepsi Allah'ın insanları hakka, hidayete ulaştırmak üzere gönderdiği rehberlerdir, örnek insanlardır, insanlığın kurtarıcılarıdır. Tam da bu husus 4. ayet-i kerimenin başında şöyle vurgulanmaktadır. Estaizu billah, bismillah. Min kablu huden linnâsi ve enzelel furkân. İnnel lezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Vallahu azizun zintikam. Sadakallahul azim. Daha önce bu kitapları insanlara doğru yolu göstermek için toptan indiren O'dur. Böylece O, hakla batılı ayıran bütün delilleri indirmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler yok mu? Onlar için şiddetli bir azap vardır. Allah, kudreti daima üstün gelen ve haksızlardan intikamını alandır. Muhterem dinleyicilerim, biraz önce de söylediğim gibi, bütün ilahi kitaplar ve bütün peygamberler insanlığı hidayete ulaştırmak üzere gelmiştir. Hepsinin kaynağı, menşei Allah'tır, Allah tarafından gönderilmiştir ve hepsinin amacı, gayesi birdir, insanlığı Allah'a ulaştırmak, hidayete delalet etmektir. Bu kitaplar ve onların gönderildiği peygamberler birer furkandır. Yani karma karışık bir hayat yaşayan, gönlü bulanmış, kafası dumanlanmış, gözünün ucunu göremeyen, burnunun ucunu göremeyen insanlığa elinden tutup rehberlik eden bir rehberdir, bir kılavuzdur. Her biri hak ile batılı birbirinden ayırır. Kitaplar Allah tarafından gönderildiklerini gösteren işaretlerle, ayetlerle doludur. Allah'ın haberleriyle, Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği bilgilerle, emir ve yasaklarla doludur. Yine bu ilahi kitaplar insana insan olduğunu hatırlatır, kainatı öğretir. Kısacası kitaplar Allah'tan geldiğine ve Allah'tan gidileceğine, Allah'a gidileceğine dair insanı ikna etmeye yeterli pek çok delille doludur. Aynı şekilde Allah Teala peygamberlere de kendilerinin Allah'tan geldiğini ispat etmek üzere çeşitli deliller, mucizeler ihsan etmiştir. Böylece onları gören, onları tanıyan insanlar bu kimselerin peygamberlik iddiasında bulunan bu zevatın Allah'ın gönderdiği peygamberler olduğunu rahatlıkla anlarlar, anlayabilirler ve tasdik ederler. Asıl olan budur. Böylece o kitapların, o peygamberliğin rehberliğini gören, ona teslim olan, ona itaat eden her insanda Allah-u Teala bir meleke halinde Furkan nasip eder. O insan hayata, hadisata, olaylara Furkan gözlüğüyle, hak ile batılı birbirinden ayıran bir gözle bakmaya başlar. Gözün önündeki hakikati görmeyi engelleyen perdeler kalkınca, hak ayan beyan ortaya çıkınca, insanlar rahatlıkla fıtratına uyan, vicdanına yatkın bu hak dine meylederler. Normalde olması gereken budur. İnsanların hakkı gördüklerinde gönüllü olarak iradeleriyle bu hakka tabi olmalarıdır. Ancak maalesef tarih boyunca da günümüzde de bu kadar net, bu kadar kolay olmamıştır. İnsanların pek çoğu çeşitli gailelerle, çeşitli manialarla, engellerle hakkı gördükleri halde ondan yüz çevirmişlerdir. Bu manada Allah'ın açık olan delillerini, ayetlerini, işaretlerini görmezden gelen, kendi fıtratlarında, akıllarında, vicdanlarında var olan hakikatleri göz göre göre örten, kapayan insanlar, işte onlar kafirlerdir. Küfür, daha önceki programlarımızda da geçtiği üzere aslında yok sayma demektir. Var olduğunu bile bile gerçeği, hakikati örtmek demektir. Aynı kökten gelen ve çiftçiler için kullanılan kafir kelimesi de tohumu toprağa gizlediği için çiftçiye verilmiştir. Kafir aslında zor bir yokuşa tırmanmayı göze almış demektir. Kafir kendi vicdanıyla, kendi aklıyla, kendi fıtratıyla, hayatın değişmez gerçekleriyle, gözüyle gördüğü, kalbiyle hissettiği hakikatlerin o apaçık, o şeffaf haliyle her an mücadele halindedir. Kafir, kendi fıtratıyla, insan oluşuyla mücadele eder. Aciz olduğu halde kendisini güçlü zanneder. Ölümlü olduğu halde ölmeyecek gibi yaşar. İnsanların aslında zayıf olduklarını, aciz olduklarını, onların nankör olduklarını bildiği halde onlara dayanır, yaslanır. Yine kendi eliyle imal ettiği putların, heykellerin, önünde ihtiramla durduğu insanların, putlaştırdığı varlıkların aslında bir hakikati olmadığını çok iyi bilir. Fakat o putu kendi önüne koyup ona saygı göstermek suretiyle aslında bir menfaat elde etmeye, kendini kandırmaya gönüllü olmuştur. İşte bu yüzden de kafir aslında zavallı, acınacak insandır. Güneşi gözleriyle çok rahat, çıplak bir şekilde gördüğü, bildiği, hissettiği halde onu yokmuş gibi düşünen, yaşayan ve göz göre göre kendini hiçe sayan bir insandır. İşte kendi dünyasında kendisine karşı bu körlüğü seçen, nankörlüğü seçen kafirler sadece kendilerine zarar vermezler. Bir de o nankörlük sebebiyle, o isyankarlık sebebiyle bir başkasına da tesir edip onun da önünü kesmeye çalışırlar ve başkalarının da kendileri gibi sapıtmasına, doğru yoldan çıkmasına, Allah'ı unutmasına, Allah'ın yolundan ayrılmasına sebep olurlar. Bütün bu nankörlükleri, bütün bu isyanları sebebiyle kendileri ve başkalarına tesirleri, zararları sebebiyle bir cezayı hak ederler. İşte Rabbimiz onlar için azabun şedid, şiddetli bir azap olduğunu haber vermiştir. Bu azap nedir? Dünyevi midir? Uhrevi midir? Bunu inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım ve sözlerimizi, bu konuyla ilgili olan sözlerimizi toparlamış olalım. Rabbimiz bizi hidayet rehberi olan kitaplarından, hidayetin öncüleri, yaşayan modelleri olan peygamberlerinin yolundan ayırmasın. Bizi hakkı hak gören, batılı da batıl görüp ondan uzak duran Furkan sahibi kullarından eylesin. Küfrü bir hayat tarzı olarak seçen, Allah'ın varlığını, Allah'ın delillerini inkar ederek, kendini hiçe sayarak, nankörlük yolunu tercih eden kafirlerden, onların hile ve tuzaklarından bizleri muhafaza etsin. Bize imanı sevdirsin, küfrü de bizden uzak kılsın. Muhterem dinleyicilerim, programın ikinci kısmında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'den hadisler okuyoruz. Bugün sizlere okuyacağım hadis Cabir radıyallahu anh'tan, biraz uzunca bir hadis. Aslında belki Arapça metni olarak çok çok uzun değil. Ancak biz yine de izah etmek gerektiği için, çokça konuşulacak mevzu olduğu için bu hadis-i şerifi ikiye bölerek anlamaya, anlatmaya çalışacağız. An Cabir'in radıyallahu anh kal. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ hatabe ihmarrat aynâhu ve alâ savtuh ve iştette gadabuh hatta keennehu munziru ceş yekul sabbahakum ve messâkum ve yekul bu'ithtu ana ve sa'atu kehâteyni ve yaklinu beyne üsbü'ayhi es-sebâbeti vel-ustâ. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu uyaran bir kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı zaman da ben peygamber olarak gönderildim derdi. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif Müslim'in Cuma babında var. Ayrıca İbn-i Mace de Mukaddime babında bu hadis-i şerifi zikretmiş. Dediğim gibi hadis devam ediyor. Biz bugün bu kadarını inşallah zikretmiş, anlatmış olalım. Cabir radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin ashabından bizzat şahit olduğu, dinlediği bir hutbeyi, Peygamber Efendimizin bir sohbetini bize naklediyor. Bu hutbe esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman gözleri kızaracak derecede sesini yükseltmiş ve öfkeli bir şekilde ordusuna hitap eden bir kumandan gibi "Aman dikkat, düşman üzerinize baskın yapacak, kendinizi koruyunuz der gibi onları uyarmıştır. Yine bu hutbede iki parmağını, işaret ve orta parmağını yan yana getirerek birbirine değdirmiş ve kıyametle benim aram işte bu kadardır diyerek bir hakikati beyan etmiştir. Şimdi bu hadis-i şeriften ve benzer rivayetlerden anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına çeşitli zamanlarda öğütler vermiş. Hutbe Türkiye'de daha çok cuma günleri hatibin irad ettiği bir nasihat, bir mev'ıza olarak, vaaz olarak görülüyor. Halbuki gerek Arapçada, gerekse hadis literatüründe hitabe, yani uygun zamanlarda bir insanın, bir vaizin, bir hatibin yaptığı her konuşma bir hutbedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu sohbeti, bu sözleri cuma günü bir hutbede olabileceği gibi sair zamanlarda, başka bir günde, başka bir mecliste insanları uyarmak üzere yaptığı sohbetlerden bir tanesi de olabilir. Buradaki rivayete canlılık katan şey, bizim de o sohbete iştirak etmiş gibi olup bitenden haberdar olmamızı, işin içine girmemizi sağlayan şey, Cabir radıyallahu anh'ın peygamberimizi anlatırken onun fiziki özelliklerini de anlatmasıdır. Cabir radıyallahu anh o hutbe esnasında, o sohbet esnasında peygamberimizin adeta bir ordu kumandanı gibi sesini yükselttiğini, gözleri kızaracak derecede öfkelendiğini ve insanlara bağırarak adeta konuştuğunu ifade eder. Böylece biz bu tasvirlerden peygamberimizin ne suretle söylediği şeye değer verdiğini, insanların o sözden nasıl ibret çıkarmaları için gayret gösterdiğini anlıyoruz. Peygamberimiz insanları sıkacak şekilde değil, uzun uzun nasihatler yerine onların hazır olduğu, dikkat edecekleri zamanlarda akıllarında kalacak şekilde kısa, öz ve tekrar tekrar ifade ederek konuşur. Böylece dinleyen bir insan hem rahat rahat takip eder, hem de ezberlemek istediğinde peygamberimizin o sözlerini rahatça ezberlerdi. Diğer bir husus, Cabir radıyallahu anh'ın dikkat çektiği diğer bir husus, peygamberimizin o anda konuşulan mevzuya ne kadar değer verdiğidir. Ya insanların bu hususta gevşek davrandığı için, umursamadığı için veya insanların böyle bir önemli konuda dikkat kesilmeleri için onları uyaracak, ikaz edecek, hatta uyandıracak şekilde yüksek sesle, öfkeyle, gözleri kızaracak derecede kendisini bu işe adayarak konuşmuş ve bu konuşma esnasında devam edeceğiz önümüzdeki hafta, ama ilk söylediği şeylerden bir tanesi kıyametin çok yaklaştığı olmuştur. Dünyanın geçmişine baktığımızda, insanlığın tarihine baktığımızda kıyametin vaktinin her an biraz daha yaklaşmış olduğunu görürüz. Başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ikindi vakti geldiğini ve akşam güneş batarken adeta kıyametin kopacağını, arada başka bir vakit bulunmadığını, kendi sorumlu olduğu nübüvvet, risalet vazifesi esnasında yani kendi kitabının, kendi şeriatının devam ettiği bir esnada kıyamet kopacağını bildirir. Ve burada Peygamberimiz 100 yıl, 1000 yıl gibi herhangi bir zaman tahdidi, sınırlaması koymamıştır. O, ashabını her an kopacak, kopabilecek bir kıyamete hazırlamıştır. Hatta çeşitli rivayetlerden öğreniyoruz ki, ashab-ı kiram kendi devirlerinde, asr-ı saadette olağanüstü, fevkalade bir hadiseyle karşılaştıklarında, ne bileyim bir deprem olduğunda, bir gök gürlediğinde acaba kıyamet mi kopuyor diye o endişeyi hissetmişler, yaşamışlar, yakın olarak kıyameti düşünmüşlerdi. Fakat bugün biz kendimizi o kadar rahat hissediyoruz ki depremler olsa, şimşekler çaksa, gökler gürüldese sanki bu bir kıyamet habercisi değil, sanki kıyamet böyle kopmayacak, sanki kıyamet çok çok uzaklarda, biz de o kadar rahatız. Bu manada Peygamberimizin uyardığı, öğrettiği bu kıyameti yakından hissetme duygusuna muhtacız. Peygamberimizin kıyameti anlatırken iki parmağını, işaret ve orta parmağını yan yana getirmesi de o insanların akıllarında kalan bir işaret olmuştur. Peygamberimiz sohbetini sadece sözlerle değil, zaman zaman nüktelerle, zaman zaman mimiklerle, yüz hareketleriyle, el işaretleriyle ya da çeşitli çizdiği sembollerle desteklemiş, insanların akıllarına kalacak her türlü malzemeyi kullanmıştır. Burada da iki parmağını yan yana getirmek suretiyle bir hikmet daha, bir hakikat daha dile getirmektedir. O da nasıl iki parmak arasında, yani işaret parmağı ile orta parmak arasında başka bir parmak yoksa, ikisi nasıl birbirine bu kadar yakınsa, Peygamberimizden sonra kıyamete kadar başka bir peygamber, başka bir kitap, başka bir din de gelmeyecektir. O halde insanların kıyamet gibi geri dönüşü olmayan bir bitişe, bir büyük güne hazır olması gerekir. Bunun için uyanık olması gerekir, teyakkuz halinde olması gerekir. Eğer bu hususta bir gevşeklik, bir tembellik yaparsa geri dönülmez bir fırsatı kaçırmış olur. Dünya hayatı artık onun için tamam olmuş, tevbe fırsatı, iman etme fırsatı kalkmış olur. O yüzden insanların her an kıyamet kopacakmış gibi, her an kendi şahsi kıyameti, ölümü gelecekmiş gibi hazırlık yapması, ölüme ve ölüm sonrasına hazırlanması şarttır. Muhterem dinleyicilerim, yine bir tevafuk olarak bugün konuşacağım, anlatacağım menkıbe de ölüm halinden bahsediyor. İbrahim Caberi, Kudüs-i Ruh Hazretleri ölmeden evvel öleceği günü haber verdi, kabrini gösterdi. Bir gün kabrine baktı ve şöyle dedi: "Ey kabircik, sana bir kaçak geldi." Muhterem dinleyicilerim, gerçekten ölümü hakikatin bir parçası, hayatın bir devamı olarak görmek, uzaklarda görmemek, ölüme hazır olmak çok önemli. İnsan topraktan, dünyadan yaratılmış ve yine toprağa dönecek bir bedene sahip. Geçici bir müddet dünyada o toprağın üzerinde gezinen insanın dönüp dolaşıp geleceği yer, ana kucağı olan yer yine kabirdir, toprak parçasıdır. Arapların dediği gibi, külli âtin karîb, her gelecek muhakkak yakındır. İnsanlar bir şeyin kesinlikle olacağını biliyorlarsa, o artık olmuş demektir. Fakat maalesef yaşadığımız hayat, bizim gaflet duygularımız, ölümü, kabri çok uzaklarda hissetmemize, böyleymiş gibi davranmamıza sebep oluyor. Maalesef pek çoğumuz kabre girerken hazırlanamadan girmiş oluyoruz. Bu kıssada dikkatimizi çeken bir husus da Allah dostlarının bazılarının daha ölmeden evvel öleceklerini hissetmeleri, Allah'ın kendilerine onu bildirmeleridir. Allah o kuluna lütfuyla öleceği anı, öleceği şekli bildirince o zat da zaten hazırlanmakta olan azığını adeta toplar, derler, ağzını bağlar ve son cümlelerini söyler, seve seve adeta Rabbine kavuşur. Bütün hayatı boyunca yaptığı o ölüm hazırlığı artık son demlerindeki son rütuşlarla, son düzeltmelerle kemale erer, sevdikleriyle vedalaşır, son sözlerini, son vasiyetlerini ifade eder ve insanların arasından vedalaşarak ayrılır. Tabii bunu yanlış anlamamak lazım. Kendisine ölümün haber verilmediği insanlar Allah dostu değildir dememek lazım. Her Allah dostuna her zaman kendi ölümüyle ilgili bilgi de verilecek değildir. Bu bir lütuftur, ikramdır. Allah dilediği kuluna, dilediği şekilde bu lütfunu ihsan eder. Bazı kullar bir anda, füceten, aniden ölüverirler. Ne kendilerinin, ne de çevredekilerinin onun öldüğü hakkında bir bilgisi olmaz. Daha sonradan öldüğü fark edilir. Bazıları uykusunda, bazıları ibadet ederken, Allah korusun bazıları da günah işlerken ölümle karşı karşıya kalırlar. Rabbimiz bizi su-i hatimeden, kötü sondan, acı bir ölümden muhafaza buyursun. Bize hüsn-i hatime nasip etsin. Bizi ölüme hazırlık yapan, ölüme elinden geldiği kadar hazır olarak varan, ölümü güzel bir an, güzel bir zaman olarak gören, Allah'a kavuşturan bir basamak olarak telakki eden, hisseden ve o şekilde yaşayan müminlerden eylesin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı bu duayla tamamlamış olalım. Gelecek hafta inşallah tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.